Ayrım 44, sayfa 261. Öte yandan performans teorinin önde gelen teorisyenlerinden Roger Abrahams'ın bu bağlamda sözlü kompozisyon teorisinin folklor ürünlerinin, icralarının ve icralar üzerine yerel estetiğin derlenmesine yönelik bir hipotez ve metottan başka bir şey olmadığı halde, adeta kompozisyonun kanunu veya kuralı olarak kabul edilmesine ve bilhassa kompozisyon kavramına yapılan vurguyla tekrar yazılı yahut yazıya geçirilmiş metinlere dönüşü getirmesini ve yaşayan canlı icradan uzaklaşılmasını tenkit etmektedir. Dipnot, bakınız Abrahams 1977, aktaran Fine 1984-66. Sözlü kompozisyon teorisinin açmazlarından birisi olarak kabul edilen bir başka önemli husussa, takipçilerin son 15 yıl içinde gittikçe artan bir şekilde yaklaşımlarını, epik destanların dışındaki sözlü edebiyat tür ve şekillerine uygulama gayretlerine rağmen, hala teorinin uygulamaların kahir ekseriyetini epik destanların oluşturmuş olmasıdır. Bu konuda sözlü kompozisyon teorisinin özellikle bilmece ve atasözü gibi sabit metin, fixed text özelliği gösteren halk bilimi türleri için her söylenişlerinde yeniden kompoze edilmelerinin mümkün olmaması nedeniyle bütün geçerliliğini kaybetmekte olması, Dandes 1988-11, onun yetersizliğini ortaya koymaktadır. Bu durum söz konusu teorik yaklaşımın takipçilerince halk bilimi çalışmalarında yerleştirilmek istendiği bütüncüllük mevkii ve iddiasını akim kılmaktadır. Buna rağmen Alan Dundas'ın 1988-11 işaret ettiği gibi sözlü kompozisyon teorisinin sadece epik destanların yapısının anlaşılıp araştırılmasında uygulanabilmesi bile, epik destanlar gibi halk biliminin en büyük ve en temel türlerinden birisi olması hasebiyle son derece önemlidir. Sadece bu nedenle dahi sözlü kompozisyon teorisinin 20. yüzyılda halk bilimi çalışmalarına katkısını ve önemini inkar etmek mümkün değildir. Öte yandan sözlü kompozisyon teorisinin yukarıda anlatılan metodolojik başarılarına rağmen Ray Finnegan'ın işaret ettiği gibi 1992-115, konunun en temel kavramı olan sözlü, oral kavramı hususundaki tartışmalar devam etmektedir. Bu husustaki ilk yaklaşımı, ezberlenmiş ve kelime ve kelime muhafaza edilmiş metinler, icralar, sözlük anlamlarının ötesinde hiçbir şekilde sözlü, oral kabul edilmezken, Lord 1960-280, ve sözlü şiir, oral poetry, sadece icra anında irticalen ve sözlü olarak meydana getirilen Lord 1974-591 olarak kabul edilirken, son yıllarda yapılan araştırmalarla bu sınırlamalara getirilen eleştiriler konuya bakışı değiştirmiştir. Bütün bunların neticesi olarak Albert B. Lord'un son yıllardaki çalışmalarında 1987A, 1987B, ağırlık noktasını sadece sözlü kavramına vermek yerine gittikçe geleneksel, traditional kavramına da kaydırdığı ve ikisini bir arada kullandığı görülmektedir. Finnegan 1992-119. Sözlü kompozisyon teorisine getirilen eleştirilerden bir başkası da, her geçen gün yaygınlaşmakta olan uygulamalarının doğrudan doğruya Perry ve Lord'un formülasyonlarını doğrulamaya yönelinişi ve bu nedenle de araştırma yaptıkları kültür içinde sözlü kültürün kendine has özelliklerini ortaya koyabilmekten uzaklaşmalarıdır. Fine 1984. Dahası aynı süreç içinde Perry ve Lord'un Yugoslavya merkezli teorik formülasyonlarının çalıştıkları kültüre özel özelliklerden sarf nazar eden söz konusu takipçilerince gittikçe basitleştirilen bir anlayış ve algılayışla ortaya konulan uygulamalarının basit bir formül ve tema saymaya ve bunların tasnifine dönüşerek basitleşmesi ve bir bakıma ur-form, motif ve olay örgüsü arasına sıkışıp kalan ve motif indeksin ötesinde hiçbir ciddi netice veremeyen tarihi coğrafi fin metodunun düştüğü yanlışa düşme ve uğradığı akıbete uğrama ihtimalinin çıkmış olmasıdır. Bu noktada Ruth Finnegan'ın sözlü kompozisyon kavramının değişik şartlar ve kültürlerde değişik şekilleniş ve formlara sahip olacağı hükmü, sözlü kültür araştırıcılarına yeni açılımlar getirmiştir. 1976-158-159. Milman Perry'nin metodolojik olmamakla birlikte terminolojik ve etik olarak yaptığı en büyük yanlışlardan biri olan ve daha önce Dursun Yıldırım tarafından 1986 ortaya konan Sırp ve Hırvat yanlısı tutumudur. Milman Perry 1933 yılında Yugoslavya'da saha araştırmasına henüz başladığında okuduğu Vuk Karadžić'in çalışmalarının tesirinde kalarak derleyip değerlendirdiği metinler ağırlıklı olarak Müslüman boşnaklardan derlendiği halde bunları neredeyse daima Sırp-Hırvat kahramanlık destanları Serbo-Croatian Heroic Songs olarak adlandırmasıdır. Farklı Hristiyan mezheplerine Katolik ve Ortodoks mensup olmak bu iki Slavik grubu millileştirir, Sırp ve Hırvat yaparken Slavlaşmış Türkler olan Yıldırım 1986 ve İslam gibi ayrı bir dine tamamen farklı gelenek ve görenekler içinde günümüzde bile binlerce Türkçe kelime bulunan Sırp ve Hırvatlarca çoğu zaman sadece Türk olarak adlandırılan Boşnak Türk Müslümanların sadece Müslüman, Muazlim gibi garip bir tanımlama ile geçiştirilmesi, ayrı bir millet olarak tanımlanmaması, Vuk Karadžić için önce Sırp milliyetçiliğine, sonraları da Yunan ve Bulgar milliyetçiliğine geçip kabul gören yaklaşımıdır. 19. yüzyıl başlarında Grimm kardeşlerle yazışan ve derlediği Sırp halk kültürüne dair sözlü malzemeyi yayınlayabilmek için ihtiyaç olarak ortaya çıkan alfabeyi oluşturan, Sırp milliyetçiliğinin her yönü ve her şeyiyle babası ve ideologu olan ünlü Sırp halk bilimci Vuk Karadžić'in tesiriyle ortaya çıkan bu terminolojik yanlış, sözlü kompozisyon teorisinin Albert B. Lord başta olmak üzere bütün takipçilerince Milman Perry'e olan hürmet dolayısıyla hiçbir tartışmaya bile konu olmaksızın ısrarla tekrarlanılmaya ve Sırp-Hırvat milliyetçiliğine alet olmaya devam etmektedir. Dipnot, bu konuda bakınız Lord 1960 ve Çobanoğlu 1998b. E. Sözlü kompozisyon teorisinin bugünkü durumu. Albert B. Lord'un çalışmasından sonra binlerce mısradan oluşan uzunluktaki epik destanların herhangi bir yazılı metnin veya yazma eyleminin olmadığı, sözlü kültür ortamında gelenek kıstaslarına bağlı olarak oluşturulmuş formüller ve formülsel ifadelerle icra, performance anında ve irticalen kompoze edilmesi süreci açıklamıştır. Finnegan 1992-41. Bu bağlamda icra ve kompoze etme birbirinden ayrı işler olmaktan ziyade aynı işin iki farklı yüzü olarak kabul edilmektedir. Tarihi coğrafi fin okulu mensuplarının yüzyılı aşkın bir süre ısrarla aradıkları ur-form anlayışı ve arayışın gereği onun temel kavramları olan ur-form veya orijinalle varyant kavramlarının sözlü gelenek edebiyatındaki geçersizliği ortaya konulması nedeniyle ortadan kalkmıştır. Sözlü kompozisyon teorisi, sözlü kültür ortamında irticalen meydana getirilen, daha doğrusu icra edilen, metinlerin icradan icraya pek çok değişkene bağlı olarak farklılaştığını ortaya koymuştur. Dolayısıyla sözlü edebiyatta, yazılı edebiyat metinlerinde olduğu gibi yazılıp tamamlanmış, yani sabit metin haline gelmiş, fixed text olmadığı, bilmece atasözü gibi istisnai türler dışında sözlü edebiyat metinlerinde orijinal veya otantik bir metin aramanın, oluşturulan her metnin, gerçekte icranın, birbiriyle eşit olarak orijinal ve otantik olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır. Ancak son zamanlara kadar bu konu üzerinde bu kuramın takipçilerince yeterince durulmamış olduğu görülmektedir. Bununla birlikte ortaya konulan bu hususlar, aşağıda ele alındığında görüleceği gibi, performans teorinin ortaya çıkışında ve şekillenişinde son derece önemli rol oynamıştır. Sözlü kompozisyon teorisinin ortaya çıkışının sonucu olarak, sözlü kültür ortamında icra edilen anlatıların, her türlü sözlü edebiyat türü ve ürünü, yazılı edebiyat geleneği araştırmacılarının ortaya koyduğu klasik anlamda metin, tekst olmayıp, bir süreç, proses olduğu anlaşılmıştır. Ancak buna rağmen yakın yıllara kadar sözlü kompozisyon teorisi doğrultusundaki çalışmalarda folklor olayları klasik anlamda derlenip metinleştirilerek ileri sürülen ve yukarıda hususiyetlerini hülasa ettiğimiz özel teknik veya sözlü formülsel oral formulaic özellikler bakımından tahlil edilmiştir. Albert B. Lord'un ifadesiyle ortaya konulan bu özel teknik 1960-17 kullanılarak insanlık tarihinde en yaygın olarak kullanıla gelen sözlü iletişim ve yayılma konusu aydınlatılarak daha anlaşılır hale gelmiştir. Aynı şekilde sözlü kompozisyon teorisi, sözlü veya sözlü kültür ortamından kaynaklanmış olabileceği düşünülen yazılı metinlerin tahlil edilmesinde ve birbirinden farklı metinlerin mukayeseli olarak çalışılabilmesini sağlayan bir çalışma şeması, framework oluşturmuştur. Daha önce zikrettiğimiz gibi sözlü kompozisyon teorisine getirilen eleştirilerden birisi olan yaygın olarak epik destanlar üzerinde çalışmaya ve elde edilen sonuçları bütün sözlü edebiyat türlerini içine alacak şekilde genellemiş olmaya cevap mahiyetinde kabul edilebilecek şekilde geliştirilen metodun farklı halk kültürü ürünleri üzerinde uygulanıldığı görülmektedir. Nitekim son yıllarda dünyanın dört bir yanında sürmekte olan ve ölmüş epik gelenekler üzerine yapılan çalışmalar arasında dikkat çekici birkaç örnek olarak Ryle 1992, Adams 1976, Finnegan 1977, MacDonald 1978, Başgöz 1990, Coote 1976 verilebilecek çalışmaların yanı sıra masallara, aşık tarzı destan, muadili türler üzerine, Çobanoğlu 1996, Conroy 1980, Arendt 1967, 1981, McDowell 1972, Warren 1981, Türk halk hikayeleri üzerine, Başgöz 1975, 1978A, 1978B, ve Blues üzerine Barney 1978, Kutsal Kitaplar üzerine Kali 1986, Haftalık Kilise Vaazları ve Vaizleri üzerine Rosenberg 1970 ve Mektuplar üzerine Bayer 1980 yapılan çalışmalarla dar alan uygulaması eleştirilerinin altından kalkılmaya çalışılmaktadır. Sözlü kompozisyon teorisinde meydana gelen son gelişmelerden birisi de bilgisayar teknolojisinde meydana gelen gelişmelerden kaynaklanmaktadır. Dipnot, bugün halk bilimi çalışmalarında son derece yaygınlaşmış bir durumda olan bilgisayar programı destekli araştırma yöntemlerinin öncüsü, daha önce de işaret edildiği gibi Lomax 1968'dir. Geliştirilen bilgisayar programlarıyla çok büyük miktardaki sesli ve görüntülü olarak kaydedilmiş sözlü edebiyat ürünlerinin icralarının transkribe edilmiş formlarıyla bir arada yer alabildiği, sanal metin, hypertext olarak aktarıldığı bilgisayar ortamında, R. Finnegan'ın tespitlerine göre, 1992-181, geleneksel formüllerin tespiti, Goody 1981, değerlemelerle elde edilen farklı varyantların mukayesesi, Rosenberg 1974, değerlenmiş şiirlerin vezin kalıpları ve özellikleri, Foley 1978-1981, mitlerin yapı tarama ve tahlilinde, Maranda 1967-1972, tür sınırlama ve tasniflerinde, Perik Polonninjo 1988 başarıyla kullanıldığı görülmektedir. Dahası bilgisayar teknolojisinin sözlü kompozisyon teorisinin yanı sıra, tarihi coğrafi fin metodunun motif taramalarında ve performans teorinin uygulamalarında geliştirilen programlarla, kayıt edilen sözlü icra ile transkribe edilip metne dökülmüş halini yan yana getirmesi icra edilen mısraların ses uzunlukları, sesteki değişiklikleri, duraklamaları, belirlenen kalıplaşmış ifadelerdeki dalgalanmaları, ses tonundaki vurguları ve benzeri, diğer şimdiye kadar kolaylıkla tespit edilip nazarı dikkate alınamayan icra ve bağlam merkezli, sese dayalı stil özelliklerini tespit edip haritalarını çıkarma imkanı vermektedir. Kısaca sözlü kompozisyon teorisinin bugünkü durumu, büyük ölçüde yukarıda sıraladığımız kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verecek yönelimlere girişmesiyle şekillenmektedir. Bunların başında özellikle dünya halk bilimi çalışmaları tarihinde genç Türkler olarak da bilinen gösterimci icra teorisinin performance theory mensupları, özellikle Richard Bauman ve Dan Ben Amos gibi bağlamsal çalışmaları contextualist vurgulayanların yönelttiği bağlamsızlık eleştirisinden hareketle sözlü kompozisyon teorisinin takipçilerinin son zamanlarda icranın bağlamına ve dinleyicilerinde durumu kapsayan bağlamsal bilgilerin derlenip değerlendirilmesine Finnegan 1992-180 büyük önem verdikleri ve söz konusu eksikliği gidermeye çalıştıkları görülmektedir. Nitekim daha önceki bir çalışmamızda Çobanoğlu 1998-B işaret ettiğimiz bu konuda yapılan en son kuramsal çalışmada sözlü kompozisyon teorisinin performans teori mensuplarınca kendisine yöneltilen tenkitleri ortadan kaldırmaya yönelik yeniden bir yapılanışla J.M. Foley 1995 tarafından kaleme alınan performans içinde destanların söyleyicisi veya daha doğru bir terimle destancısı The Singer of Tales in Performance adlı çalışmada bu eksikliğin performans teorinin kısmen de oluşmasını sağladıkları paradigmaları uyarınca giderildiği görülmektedir. Dipnot: özellikle icra, performance kavramının halk bilimi çalışmaları içinde önemini bu denli ağırlıklı olarak ortaya koyan ve kendisine kadar gelen pek çok kavram ve metoda yönelttiği tenkitlerle değişmesine veya geçerliliğini yitirmesine neden olan sözlü kompozisyon teorisiyle bu bağlamda ve bir anlamda bu yaklaşımın oluşturduğu zemin üzerine yükseldiği söylenebilecek olan performans teori arasındaki kavramsal farklılık ve tartışmalar bu son şekillenişle neredeyse ortadan kalkmaya başlamıştır. C. Performans teori. A. Performans teorinin ortaya çıktığı teorik zemin ve tarihçesi. Halk bilimi çalışmalarında folkloru, geçmişin ürünleri anlayışından dinamik bir iletişimsel süreç olarak kabule dönüştüren performans teori, yaklaşık 100 yıllık bir sürecin sonucu ortaya çıkmıştır. Dipnot: performans teori, Türkçe'de gösterimci kuram, bağlamsal kuram veya icracı kuram olarak da ifade edilmekle beraber, Türkçeleştirilen terimlerin kuramı yeterince anlayamamaktan kaynaklanan nedenlerle, kavramsal anlam daraltmalarına veya basitleştirmelerine uğratıldığının ve bir anlamda dejenerasyona yol açmasının görülmesi nedeniyle kullanımlarından mümkün mertebe vazgeçilmiştir. E. Sapir'in 1910'larda başlayan yaş ve cinsiyet gruplarına ve benzeri diğer özelliklere bağlı olarak değişen konuşma ve anlatma şekilleri gibi dilin sosyal kullanımlarına ve icrasına dikkat çekmesi ve işlevsel kuramın kurucularından Malinowski'nin daha önce de işaret ettiğimiz gibi 1926 yılında "Şüphesiz metin çok önemlidir, fakat bağlamsız metin ölüdür" şeklinde ifade ettiği bağlam, kontekst fikri, performans teorinin en önemli kavramsal başlangıç noktaları arasındadır. Performans teorinin bir başka önemli kavramsal başlangıç noktasını ise W. O. Hendricks'in 1974, yöntemsel benzerliklerini ortaya koyduğu gibi, tarihi coğrafi fin okulunun ve daha önce ele aldığımız Grimm kardeşler döneminde bile yakın ilişkiler içinde bulunduğu ve erken dönem kuramlarının bazılarının temellendiği karşılaştırmalı dil bilim veya kısaca dil biliminden gelmektedir. Dipnot: daha önce Levi Strauss'un da dil bilimi çalışmalarından etkilenişine işaret edilmişti. Ancak performans teoriyi oluşturan halk bilimciler, öncekiler gibi karşılaştırmalı dil bilimi okulundan değil, E. Fine'ın 1984 tespitlerine göre, 1920'lerden sonra gelişmeye başlayan Prag Dil Bilim Okulu'nun çalışmalarının da tesirleri altında kalmışlardır. Bu bağlamda Prag Dil Bilimi Okulu'nu oluşturan 50'yi aşkın bilim adamından, özellikle Saussure'ün eş zamanlı sinokranik dil çalışmaları ve soyut bir sistem olarak dil, langua ve onun bireysel uygulaması anlamındaki parol kategorizasyonuna bağlı sistematiği, Chomsky başta olmak üzere pek çok dil bilimciyi etkilemiştir. Bunlar arasında yer alan ve esasen önceleri Rus halk bilimi üzerine çalışmalarıyla şöhret yapmış bir halk bilimci olan Roman Jakobson, Karl Bührer ve Jan Mukarowski'nin sosyal dil bilimi üzerine yaptıkları çalışmalar, performans teorinin kurucularının kavramsal ve kuramsal formülasyonlarında doğrudan etkili olmuştur. Dipnot: Roman Jakobson'un halk bilimciliğiyle ve Rus halk masallarına dair çalışmasıyla ilgili olarak daha fazla bilgi için bakınız Leach 1984 ve özellikle de Harvard'da verdiği folklor dersleri için Reus 1975-39-40. Karl Bührer 1934 yılında yaptığı bir çalışmasında konuşmanın gönderme reference, dışa vurum expression ve başvurma appeal şeklindeki üç işlevini tespit eder ve daha sonra Jan Mukarowski bunlara dördüncü işlev olarak estetik yani dilin şiirsel kullanımını ekler ve ilk üçünün bunun yani sözel sanat verbal art üzerine temellendiğini ileri sürer. Dahası ona göre bu sanat kendi içinden faktörlere bağlı olması nedeniyle bir söyleyip ifade eden ve bir de söylenilen veya dinleyenin yani sosyal bağlamında bir icranın içinde çalışılmasını gerekli görmüştür. Bu bağlamda halk biliminde meydana gelen teorik etkilenmeleri en kısa yoldan ifade etmek istenilirse, sosyo-dil bilimcilerin dilin kullanımı için düşündükleri bu icra veya performans fikri, folklorun doğasını ve yapısını açıklayıcı olması dolayısıyla halk bilimi çalışmalarına uygulanmış ve bunun bir sonucu olarak performans teori ortaya çıkmıştır denilebilir. Ancak basite indirgeyerek bu bir cümleyle ifade ettiğimiz oluşum süreci dahi 50 yılı aşkın bir zaman diliminde gerçekleşmiştir.